Ayrım 46.
3 Mart devrimin başlangıcıydı. 924 Nisan'ında şeriye mahkemeleri kaldırılarak öğretim birliği gibi adalet birliği de temin olunacaktı. 925 Ağustos'unda şapka giyilecek, aynı yılın Kasım ayında tekkeler kapatılacaktı. Medeni kanun yeni cemiyetin temellerini atacaktı. Nihayet 1928'de anayasa taadilleriyle devlet tamamıyla laikleşecek ve aynı yıl Latin yazısı kabul edilerek devrim eseri tamam olacaktı. Demek ki inkılap devri, eğer Cumhuriyet ilanını başlangıç alırsak, 29 Ekim 1923'ten 3 Kasım 1928'e kadar 5 yıl 1 ay sürmüştür. Ondan sonra bütün iş yeni düzeni bütün topluluğa sindirmekteydi. Bu da Türkiye halkını %100 müspet ilme dayanan ilk eğitim terbiyesinden geçirmeye bağlıydı. Bizler Tanzimat'tan beri çok zaman geçtiğini sanırdık. İlk eğitim görmeyen köy için Tanzimat gelmemişti bile. Biz hatıralarımızda bu devre Devrimler Devri adı takıyoruz. Artık tarih sırasını bırakarak kuruluş devrinin başlıca hadiselerini toplu olarak hikaye edeceğiz. Din ve devrimler. Tanzimat fermanı başımıza ne gelmişse şeriatın bozulmuş olmasından geldiği ön sözüyle başlamaktadır. Gerçekte ise din ve dünya, din ve akıl işlerini birbirinden ayırmamaklığımızın cezasını çekiyorduk. Ali Paşa, Fransız Medeni Kanunu'nun alınmasını teklif ettiği vakit karşısına mecelle tavizciliği çıkmıştır. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Tanzimat fikir adamları, Reşit ve Ali Paşaları şeriat-ı İslamiye dururken garptan kanunlar almakla suçlamışlardı. Her şey şer-i şerife uygun olmalı, bir fetvaya bağlanmalıydı. Sivil okulla medrese ve cami birbirine düşmandı. Halk yığınları ise camiye bağlıydılar. Batı medeniyetçiliği daima pek küçük bir azınlığın malı kalmıştı. Kemalizm aslında büyük ve esaslı bir din reformudur. Tanrı bir peygambere verdiği şeriatı ikinci bir peygamberde değiştirmekle, hatta Kur'an'ın bir ayetindeki emrini başka bir ayette kaldırmakla hükümlerin toplum evrimini izlemesi gerektiğini göstermiştir. Fıkıhta buna nesih diyoruz. Muhammed son peygamber olduğuna göre ondan sonra nesih hakkı insan aklına kalmıştır. Onun için İslam bilginleri zamanla hükümlerin değişeceği içtihadında bulunmuşlardır. Mustafa Kemal'in yaptığı işte bu nesih hakkını kullanmaktı. İslam'da bütün şer'i meseleler iki büyük bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm ahireti ilgilendirir ki ibadetlerdir. Oruç, namaz, hac, zekat. İkinci bölüm dünyayı ilgilendirir ki bunlar da nikah ve aileye ait hükümlerle muamelat denen mal, borç, dava ilişkileri ve ukubat denen ceza hükümleridir. Kemalizm ibadetler dışındaki bütün ayet hükümlerini kaldırmıştır. Kaldı ki insan aklı nesih hakkını farzlar üzerine de götürebilir. Zekat, kazanış ve gelir vergilerinin bulunmadığı bir devrin mirasıdır. Hac, Kabe'de faydalanan Mekkelilerin Müslümanlığını sağlamak için konmuştur ve bu döviz çağında Hicaz dışındaki hiçbir yabancı Müslüman halkı buna zorlanamaz. Namaz şekli de iskemle olmayan entarili bir halkın yaşayışına uygundur. Pantolon, etek ve hele başkasının ayağa değen yere yüz değdirmeyi yasak eden hijyen devrinde yürüyemez. Cenaze namazını neden ayakta kılıyoruz? Caminin dışında olduğu için. Bugünkü hijyen anlayışına göre caminin içi ile dışı arasında fark yoktur. Atatürk ibadet devrimine ezan ve namazı Türkçeleştirmekle başlamıştı. Gerçekte verdiği ilk emir ezan ve namazın Türkçeleşmesiydi. Muhafazakarların sözcülüğünü yapan İnönü Atatürk'e yalvarmış, önce ezanı Türkçeleştirelim, sonra namaza sıra gelir demişti. Arkadan dil ve Kur'an metni meseleleri çıkıp namazın Türkçeleşmesi geciktiydi. Atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağında da şüphe yoktu. İç didişme. Ordu müfettişleri aynı zamanda milletvekiliydiler. 1924 Kasım'ında 1. ve 2. Ordu müfettişleri Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar istifalarını vererek Büyük Millet Meclisi'ne katılacaklarını bildirdiler. O tarihi gecelerde Çankaya'da Mustafa Kemal'in davetlileri arasında bulundum. İstifa haberlerinin kendi üzerinde ilk bıraktığı etki, meclisin içinde ve dışındaki muhalefet hareketiyle ayarlanmış bir askeri komplo karşısında bulunmuş olmak ihtimalidir. Bu böyleymişcesine harekete geçti. Bir askeri isyan da olsa hiç tereddütsüz karşılayacağı belliydi. Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi ile milletvekili komutanlara bir şifreli telgraf çekerek kendilerini meclisten istifa etmeye davet etti. Genelkurmay Başkanı da çağrılanlar arasındaydı. Seçmenleriyle danışmaksızın istifa etmeyi münasip görmediklerini söyleyen ikisi müstesna, hepsi Millet Meclisi'nden çekildiler. Bunun bir sonucu, ordunun artık kesin olarak politikadan ayrılmış olmasıdır. Kuvayi Milliye zamanı politika ile uzaktan yakından ilgili ne kadar komutan ve subay varsa, yaverlerine kadar hepsi sivil olmuşlar ve çoğu meclise katılmışlardır. İkinci sonucu, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasıdır. Cumhuriyet kelimesi bir muhalif partiye mal edilmemek için Halk Partisi'nin başına Cumhuriyet kelimesi eklenmiştir. Fakat yeni parti üzerinde asıl tartışma programdaki hissiyat-ı diniyeden bahseden fıkra üstünde koptu. Bu fıkranın bütün irtica unsurlarını tahrik edeceği meydandaydı. Gerçi bu kayıt olsa da olmasa da Cumhuriyet devri boyunca ne zaman bir muhalefet hareketi uyansa, onun başlıca kuvveti liderler istese de istemese de irtica olması tabiiydi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kuruluşunu da şahsi kıskançlıklar, rekabetler veya geçimsizlikler gibi basit sebeplere bağlamak çok üstünkörü bir şeydir. Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez. Hadiseler üzerinde fikir yorabilecek kabiliyetleri olmayanların yakıştırmalarından ibarettir. Eğer Mustafa Kemal İsmet Paşa yerine mesela Kazım Karabekir Paşa'yı başvekil seçseydi, Kazım Karabekir Paşa kafasını değiştirecek miydi? Yahut Rauf Bey Mustafa Kemal'in baş adamı olmakla fikir ve kanıları neyse onlardan vaz mı geçecekti? Rauf Bey başvekil olduğu zaman da kendi fikir ve kanılarına bağlı kalmamış mıydı? Yoksa Mustafa Kemal beraber çalıştığı ve buluştuğu kimselerin kuklası mıydı? Yani Mustafa Kemal'in yanında İsmet Paşa veya başka bir şahsiyet bulunmakla Mustafa Kemal ayrı bir adam mı olacaktı? Bir gün eski yaveri Mebbus Salih Bozok'a, "Tarih size lanet okuyacak," demişler. "Neden?" diye sormuş. "Mustafa Kemal'e içki içiriyorsunuz, kadın eğlenceleri tertip ediyorsunuz, ömrünü kısaltıyorsunuz." "Ya, öyleyse tarih bizim hepimize birer heykel dikecek. O bize yalnız içkide ve eğlencede esir olmaz ya, demek İzmir'i de ona biz aldırdık," cevabını vermiş. Mustafa Kemal'de tek olmayan şey alet olmak zaafıydı. Uzun yalnızlık ve halktan uzaklaşmanın ve netameli hastalığın tesiri altında kalıncaya kadar kendine has kontrol metotlarıyla her türlü telkinleri de karşılamayı bilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ciddi ve büyük bir hareketti. Halk, hatta o devrin aydınları arasındaki karşılığı devrim ideolojisinin karşılığından çok daha esaslıydı. Ben Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuranlarla o günde bir fikirde değildim, bugün de bir fikirde değilim. Fakat bu ayrılık bizi tarihi yanlış görmeye ve göstermeye, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin başındaki ve içindeki ve etrafındaki şahsiyetleri, Mahalle mektebi kıskançlığı veya sadece şahsi hırs ve hesaplar üzerinde yürüyen basit kimseler gibi teşhir etmeye sevk etmemelidir. Mustafa Kemal hükümet reisi olarak kendi davasını birlikte yürütebileceği bir ikinci aradığı vakit aklına ilk gelen İsmet Paşa olmamıştır. Fethi Bey olmuştur. Fethi Bey şüphe yok Batı medeniyetçisiydi. Fakat bir devrim rejiminin dikta sıkısına aklı yatmayacak kadar liberaldi. Ona göre şeyler zorlanmamalıydı, olmalıydı. Mustafa Kemal'in vefalı ve eski arkadaşı olmakla beraber başvekilliğinde Mustafa Kemal'le çok defa hiç uyuşmadığı görülmekteydi. Biz Fethi Bey'i fikir adamı olarak pek düzden bulurduk. Onda hayalimizdeki yeni Türkiye'nin adamını bulamazdık. Fethi Bey'in başvekilliği zamanında Mustafa Kemal'le hayli çetin çarpışmaları olmuştur. Bir defasında Mustafa Kemal, "Yarın meclisin kararını göreceğiz" demesi üzerine Fethi Bey, "Siz meclise gelmeseniz daha iyi olur" demişti. Mustafa Kemal'in niçin sualine de "Güç mevkide kalabilirsiniz" cevabını vermişti. "Ya, güç mevkide nasıl kaldığımı ben de görmeliyim, onun için geleceğim." Ertesi günü gerçi Fethi Bey mecliste kaybetti. Fakat ön sırada oturan Mustafa Kemal'in tam karşısındaki kürsüye gelen mebuslardan 52'si, onun gözü önünde oy kutusuna 52 kırmızı pusla attılar. Daha önce Fransızca bilen, Paris'te bulunan ve Fransız kültürüne ısınan Fethi Bey, Malta'da İngilizce öğrenmişti. İnatçı ve huylu olduktan başka, görüşlerinde ve anlayışlarında devrimci takımın sistem görüşünden ve anlayışından çok uzaktı. Arkadaşları da doğrusu seçme sathilerdi. Dalkavuk, Mustafa Kemal'i yalnız eğlendirir, fakat Fethi Bey'i sırasına göre sevk ve idare de ederdi. Pek arkadaşçı ve arkadaşlığı da tatlıydı. Tembel denecek kadar az çalışıyordu. Harap, yoksul, temelinden çatısına kadar yeni baştan ve maddeten ve manen inşa edilecek o günkü Türkiye'nin gecelerini gündüzlerine katan yılmaz ve yorulmaz faaliyet adamlarına ihtiyacı vardı. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı niçin seçti? İsmet Paşa daima almak ve kendisinden hiç vermemek adetinde olduğu için fikir kıymeti pek tanınmaz. Mesela İsmet İnönü'nün çok iyi Almanca bildiğini, Fransızca konuştuğunu ve okuduğunu, 50'sinden sonra öğrendiği İngilizce ile en güç metinleri takip ettiğini pek az kimse bilir. O kadar kendi içine kapalıdır. Halbuki bizim kürsülerde Farsça perestiş kelimesiyle Fransızca prestij kelimesini karıştıranlardan niceleri Frenkçe söz katmadan 5 cümle söyleyemezlerdi. Ona dair sık sık anlattığım bir fıkra vardır. Öğleye doğru yanına gidersiniz. O sabah gazetede Londra'dan gelme bir havadis çıkmıştır. İsmet Paşa'nın bu havadisi sizden önce okuduğuna şüphe yoktur. "Gördünüz mü efendim?" diye sorarsınız. Görmemiş gibi sizi dinler. Siz anlatırken havadisi nasıl muhakeme ettiğinizi de yoklamaktadır. Biraz sonra başka bir ziyaretçi gelir, aynı suali sorar, aynı sahnenin tekrarlandığına şahit olursunuz. Bir akşam Saracoğlu, rahmetli Nafi Atuf ve daha birkaç arkadaş yanındaydık. Acaba Türk milleti Osmanlı saltanatı devrinde kaç yıl barış yüzü görmüştür meselesi konuşuluyordu. Hepimiz bir cevap veriyorduk. İsmet Paşa garsonu çağırdı. "Bana bir bloknot getiriniz," dedi. Büyükçe bir kağıdın üstüne Sultan Osman'dan Vahidettin'e kadar bütün padişahların sırayla isimlerini yazdı. Her padişahın yanına alafranga, cülus ve ölüm tarihlerini koydu. Bunların arasına belli başlı harp ve barış tarihlerini dizdi. Bir sürü isim ve bir sürü rakam içinden yalnız ikisi üzerinde sual işareti vardı. Böyle bir imtihanı pek az tarih hocasının geçirebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü İsmet Paşa, saltanatın kaldırılması gibi bir mesele olunca onun bütün tarihini bilmeliydi. Ona aklı yatmalıydı. İnkılapların daima en iyi esbab-ı mucibesi onun kafasından doğardı. 1923'te Mustafa Kemal'in İsmet Paşa üzerinde karar kılması için başlıca sebepler şunlardır. Mustafa Kemal'e karşı hususi bir rakiplik hissi olmadıktan başka, Mustafa Kemal'in otoritesine kat'i ihtiyaç olduğu kanısındaydı. Son derece çalışkan, ciddi bir hükümet adamıydı. Mustafa Kemal'in maddi ve manevi, topyekün bir inşa kelimeleriyle hülasa edebileceğimiz devrim davasına en aşağı onun kadar inanmış bir fikir adamıydı. Mustafa Kemal teferruatla uğraşmayı sevmezdi. Yalnız dış politikaya devamlı bir ilgi göstermiştir. Bunun dışında hükümet İsmet Paşa'ya, ordu Fevzi Paşa'ya emanetti. Bazı meselelerde şikayet ve tenkitler üzerine müdahaleler yapmak ve hakem rolü oynamaktan başka hükümet işleriyle pek yorulmamıştır. Mustafa Kemal büyük aksiyonlar kahramanıdır. Türk milletinin talihi Mustafa Kemal'in askerliğini Dumlupınar zaferiyle bırakmış olmasındadır. Ondan sonra onu ancak devrimler içinde geçen devamlı tehlikeli hayat havası avutabilmiştir. Çok defa Çankaya'daki köşkünde yapacak bir iş bulamadığı için iç sıkıntısına tutulduğu vakit kendisini jungle'dan alınarak kafese konmuş bir arslana benzetirdim. Mustafa Kemal omuzlarındaki yükün ağırlığı hakkında fikri olmayan bir kabile reisi değildi. Görevlendirdiği her arkadaşını imtihandan geçirirdi. Bir istidat gördüğü vakit çabuk yetiştirdiği kadar, başarısızlık gördüğü vakit çabuk feda ederdi. Mustafa Kemal'in sadece itaat gibi, etrafındaki bin bir kişiden bininde kolaylıkla bulacağı bir hassasından dolayı, koskoca devleti şuna buna bırakacağı gibi bir düşünce, Mustafa Kemal hakkında hiçbir fikri olmamak demektir. Nitekim Mustafa Kemal'i yatak odasına kadar girenler değil, kafasının içine sokulabilenler tanımışlardır. Hiç yüzünü görmemiş olsalar bile. Mustafa Kemal'in İsmet Paşa ile yakından tanışması, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Şark'taki ordunun kumandanı olduğu vakit İsmet Bey'i kurmay başkanı olarak bulmasından sonradır. Mustafa Kemal bir Türk tabiriyle insan sarrafıydı. Daha önceden İsmet'e hiç ısınmamıştı. Her nedense onu da galiba envercilerden sayarmış. Beraber çalışmaya başladıktan az zaman sonra arkadaşını bütün zaafları ve kuvvetleriyle, kusurları ve meziyetleriyle tanıdı ve ona bağlandı. Mustafa Kemal sonuna kadar gerek orduda, gerek siyasi hayatta İsmet Paşa'nın bu kuvvet ve değerlerinden faydalanmıştır. Zaaf ve kusur saydığı şeylerde de pek ihtiyatlı ve nazik müdahalelerde bulunmuştur. Buna karşı İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in gittikçe kuvvetlenen otoritesini kendi menfaatleri için sömürenlere karşı mücadele ederek ona belki de en büyük hizmeti etti. İsmet Paşa'nın etrafındaki bütün hasımlıkların baş sebebi bu mücadeledir. İsmet Paşa, Mustafa Kemal ve Atatürk sofrasının birincisi ve müstesnasıydı. Nüfuzu o kadar büyüktü ki, bugün kendisinden laubalice bahsedenlerin, İsmet Paşa sofraya gelince ağızlarını bile açamadıkları sayısız akşamları hatırlayarak içimden gülüyorum. Bir misal verelim. İnönü orkestra konserleriyle at yarışları meraklısıydı. Bazı kimseler musiki ve at sevdikleri için değil de İnönü'ye görünmek ve yaranmak için konser veya yarışları kaçırmazlardı. Bugün İnönü'den kabaca bahsedenlerden birinin bir pazar günü "Yahu yine mi yarışa gideceğiz?" diye mırıldanan arkadaşına "Haberin yok mu? İsmet Paşa nezle olmuş gelmeyecekmiş. Bugün kurtulduk" müjdesini verdiğini işitiyor gibiyim. Halbuki İnönü'nün böyle şeyler umurunda değildi. Birçoklarımız hemen hemen hiçbirine gitmezdik. Ama yaranıcıların belli başlı marifetleri böyle şeylerdi. Mustafa Kemal'in İsmet Paşa yokken onun zaaflarına ait bazı tenkitlerde bulunması neyi ifade eder? Mustafa Kemal kendi kendisinin zaafları ile alay bile ederdi. biz Paris'teki şapka hikayesi gibi, Picard'ın manevralarındaki bazı Fransızca gafları gibi gülünç fıkralarını onun ağzından duymuş ve beraberce gülmüştük. Orman çiftliği kurulduğu yıllardaydı. Toprağa ne koyarsa kaybediyordu. Bir yıl dönümü akşamı aşağı ufak köşkün önünde oturuyorduk. Topraklar bomboştu. Müdür Tahsin Bey bu köşkün önüne bir havuz yaptırmıştı. O gün bir senelik zararı haber aldığı için düşünceye daldığı sırada havuzun fıskiyesini açtılar. Meğer Tahsin Bey suyun içine renkli ampuller koydurmuş. Bozkır'ın bir köşesinde alacakaranlıkta birdenbire yeşilli, mavili, allı sular fışkırınca Mustafa Kemal güldü. "A Kemal," dedi, "sen ziraat okudun mu?" "Hayır." "Çiftçi misin?" "Hayır." "Baban çiftçi miydi?" "Hayır." İşte bilmediği işe parasını koyup da kaybedenlere sular bile güler. Mustafa Kemal her şeyi ve herkesi, kendisine kadar herkesi zaman zaman tenkit etmiştir. Fakat 15 yıl onun hususi meclislerinde bulunanlar bilirler ki, Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı bütün arkadaşlarından daima üstün tutmuştur. Onun zekasına, faziletine, devlet idaresine güvenmiştir. Nice defalar, "Çocuklar, Çankaya'da rahat ediyorsam İsmet sayesindedir," demiştir. Bu sözü duymayan Çankaya davetlileri parmakla gösterilebilir. Mustafa Kemal ve İsmet, aralarındaki nispet daima ayrıca muhakeme edilmek üzere birbirlerini tamamlamışlardı. Birinci Dünya Harbi'nden sonraki sivil diktatörler iktidara geçince üniforma giymişler ve bir daha arkalarından bu üniformayı çıkarmamışlardır. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile beraber zaferden sonra üniformalarını çıkardılar ve bir iki askeri manevra müstesna bir daha giymediler. Mustafa Kemal, yeni düzenin devletini ve toplumunu kurmak, yeni düzene aykırı bütün müesseseleri ve gelenekleri yıkmak, yerlerine yenilerini koymak davasında samimi, açık ve tereddütsüzdü. Birçok Türkçüler kendisiyle beraberdiler. Ancak bunlar bir şahsi ve keyfi otorite değil, Mustafa Kemal'in liderlik itibar ve nüfuzunu da içine alan bir meclis ve kanunlar otoritesi istiyorlardı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tadillerinde Cumhur Reisi'ne veto ve fesih hakları verilmek meselesi tartışıldığı zaman, devrimin otoriter idaresini zaruri bulan ileri fikir arkadaşları dahi kendisine karşı koymuşlardır. Bunlar arasında Saracoğlu Şükrü ve rahmetli Mahmut Esat Bozkurt vardı. Mustafa Kemal, meclis görüşmeleri sırasında en çok kürsü nüfuzu kazanan bu iki genci bir akşam çağırdı. Sabahlara kadar kendileriyle tartıştı ve sonunda bu yeni haklarla şahsi otoritesini kuvvetlendirmek iddiasından vazgeçti.